iklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.
İklim için programına herkese merhaba diyerek başlayalım. Ben Deniz Ömer Madra.
Ben Yücel Sönmez.
Ben Özdeş Özbay.
Ve destekçilerimiz Sema ve Semra Eser'e de çok teşekkür ederek başlayalım. Bugünkü programımızda bir konuğumuz var. Daha önce de konuk etme fırsatını bulmuş olduğumuz Profesör Doktor Mustafa Sarı var. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı kendisi. Merhabalar, hoş geldiniz Mustafa Bey.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Günaydın. Hoş bulduk.
Hoş geldiniz Mustafa Bey.
Hoş bulduk, sağ olun.
Evet, Yücel.
Mustafa Bey, Marmara Denizi'ni hem uzun süredir yakından takip ediyor hem de düzenli olarak izliyor. Bu konuyla ilgili yeni genişlemeler var Marmara Denizi ile ilgili. Bundan iki hafta önce yaklaşık Marmara Denizi'nin tamamı özel çevre koruma alanı ilan edildi. Öncelikle bunu konuşacağız Mustafa Hoca'yla. Sonra Mustafa Hoca müsilaj konusunda da takipte. Düzenli olarak haftalık izleme çalışmaları yapıyorlar kendileri ve ekibi. Bu konuda da biraz bilgi alacağız. Önce isterseniz Marmara Denizi'nin özel çevre koruma alanı olarak ilan edilmesiyle başlayalım Mustafa Hocam. Bu aslında çok uzun süredir Marmara Denizi'nin korunması gerektiğini söyleyen ve talep eden istekleri karşılayacak mı? Yani özel çevre koruma alanı ilan ederek sanırım önemli bir adım atmış oluyoruz. Bundan sonra Marmara Denizi'nde neler olacak? Biraz onlardan bize bahseder misiniz hocam?
Öncelikle hem sizlere hem tüm dinleyenlere selamlar, saygılar sunuyorum. Marmara Denizi'nin özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesi, sizin de altını çizdiğiniz gibi Marmara Denizi'nin uzun vadeli korunması açısından çok kıymetli bir adım, çok önemli bir adım. Peki bu adım yeterli mi? Yani bunu konuşacağız şimdi üstünde, birazcık daha duracağız ama hemen en baştan sonda söyleyeceğimizi söyleyelim. Bu adım tabii ki yeterli değil. Hiçbir plan, hiçbir kanun, yasa gücünü yazıldığı metinden, ilan edilmesinden filan almaz. Yasalar güçlerini doğrudan doğruya uygulamadan alırlar. Bu yüzden bu koruma bölgesi ilan edilmesi önemli ama bunu nasıl uygulayacağımız bizim için daha da önemli. Peki ne demek özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesi? Ülkemiz biliyorsunuz Avrupa Birliği çevre direktiflerine taraf imza attı birçoğunu. Kendi yasal mevzuatımız haline getirdi. Bir Barcelona sözleşmesi var. Ülkemizin de taraf olduğu. Bu sözleşmeler ve Avrupa Birliği direktifleri ekolojik anlamda önemli, kıymetli alanların koruma alanı ilan edilmesini gerekli kılıyor. Ama bu alanlar çok çeşitli ve nitelikli. Yani bazısına hiçbir insanın bile girmemesi gerekiyor. Bazısında hiçbir ekonomik faaliyet izin verilmemesi gerekiyor. Ama bazısında da hem sanayi var, hem turizm var, hem kentleşme var, hem de orası ekolojik anlamda çok kıymetli bir alan. İşte Marmara Denizi bu sonuncu statüye girmiş oluyor. Yani Marmara Denizi'ni bir bütün olarak düşündüğümüzde Türkiye'nin nüfusunun neredeyse 25 milyonu, üçte birinden daha fazlası Marmara Denizi çevresinde yaşıyor. Türkiye'nin endüstrisinin yarısı Marmara Denizi'nin çevresine yerleşmiş durumda. Türkiye'nin en önemli limanları, marinaları Marmara Denizi çevresinde, Marmara Denizi kıyılarında bulunuyor. Böyle olunca aslında çoklu bir baskı altında Marmara Denizi. Yani bu yıl yoğun bir şekilde müsilajı konuştuk. Neydi müsilajın temel nedenlerinden bir tanesi? Kirlilik nereden geliyor? Evsel atıklar, endüstriyel atıklar, tarımsal atıklar, gemicilik atıkları ve diğerleri. Yani bunlar halen devam ediyor mu? Evet, devam ediyor. İşte tüm bunlara karşı aslında bir şemsiye niteliğinde özel çevre koruma bölgesi ilanı isabetli bir yaklaşım olmuştur. Bundan sonra peki yapılması gerekenler neler? Bundan sonra adım adım artık bu planın altını bizim doldurmamız gerekiyor. Nasıl dolduracağız bu planın altını? Öncelikle biyolojik çeşitliliğin daha iyi korunabileceği hassas koruma alanları oluşturmamız gerekiyor. Tür koruma bölgeleri oluşturmamız lazım. Diğer taraftan ekosistem esaslı balıkçılık yönetimine, sürdürülebilir balıkçılık yönetimine geçmemiz gerekiyor. Marmara Denizi çok özel bir habitat dedik, özel çevre koruma bölgesi ilan ederek. Bu habitatın iki tane kapısı var. Birisi Karadeniz'e açılan İstanbul Boğazı, birisi Ege Denizi'ne açılan Çanakkale Boğazı. Buralarda halen avcılık bütün hızıyla devam ediyor. Sabahleyin isterseniz Beykoz'dan ya da Kireçburnu'ndan bir bakıverin İstanbul Boğazı'na. İğne atsanız yere düşmez. Ya da gemi takip programları, aplikasyonları var, uygulamalar var cep telefonlarında. Açın onlardan bir tanesini, gemi yoğunluğuna bir bakın bakalım. Yani bütün balıkçı gemilerinin boğazda yoğunlaştığını görüyoruz. Şimdi bu durumda özel çevre koruması ve koruma bölgesi ilan ettikten sonra işte sürdürülebilir balıkçılık için bu boğazları bizim avcılığa kapalı alan haline getirmemiz gerekiyor. Adalar...
Hocam, pardon, sözünüzü bölüyorum. Daha önce müsilajdan sonra taraflar bir araya gelip, ilgili taraflar, bunda hem kamu vardı, hem bilim insanları, hem sivil toplum örgütleri, belediyeler vardı. Bir Marmara eylem planı ortaya çıktı, 23 maddelik. Evet. Bu Marmara Denizi'nin özel çevre koruma alanı ilan edilmesi acaba bu eylem planının uygulanacağı ve bu konuyla ilgili ciddiyeti ortaya koyan bir gösterge olarak kabul edilebilir mi?
Ben bu şekilde değerlendiriyorum. Çünkü bu eylem planı 4 Haziran'daki tüm tarafların katıldığı Çalıştay'la başladı. 5 Haziran ve 6 Haziran'da bu Çalıştay devam etti farklı grupların tartışmasıyla. Ve 6 Haziran'da da Sayın Çevre Bakanı 22 eylemden oluşan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı ilan etti. Bunun 3. eylemi Marmara Denizi'nin tamamının koruma alanı ilan edilmesiydi. Şimdi baktığımız zaman buradaki 22 maddelik eylem planının aslında adım adım uygulanmaya çalışıldığını, uygulamaya geçirilmek için bir çaba içinde olunduğunu gösteriyor. Peki bu bizim istediğimiz hızla mı, istediğimiz şekilde mi? Değil. Yavaş ilerliyor. Çok yavaş ilerliyor. Denizin zamanı yok ama adım adım bir taraftan da bu planın uygulandığı yönünde değerlendirebiliriz. Haklısınız. Lakin yetmez. Yani bunun mutlaka altını güçlü şekilde doldurmamız gerekiyor ve takibini yapmamız gerekiyor.
Mustafa Bey, ben bir de şeyi sorayım. Yani evsel, endüstriyel ve tarımsal atıkların başlıca sebep olduğunu daha önce de söylemiştiniz. Tabii bir kez daha şimdi tekrarladınız. Bunun devam ettiğini de yalnız koruma planına rağmen, özel çevre koruma alanı ilan edilmesinden sonra da devam ettiğini söylediniz. Bunu nasıl izah edeceğiz?
Evet, şöyle, şimdi 40 yıldır biz Marmara Denizi ile yanlış bir ilişki kurmuşuz sevgili Ömer Bey. Yani Marmara Denizi'ni bu bölgenin bir atık çukuru olarak değerlendirmişiz. Elimize ne geçtiyse denizi sihirbaz olarak düşünüp hepsini Marmara Denizi'ne göndermişiz. 40 yıllık hatamızı, 40 yıllık eksikliğimizi, yapmadıklarımızı 40 günde keşke telafi etmek fırsatımız olsa. Edemiyoruz. Zaman gerekiyor bunun için. Yani şu anda Marmara Denizi Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmeden önce nasıl ki atıklarımız Marmara Denizi'ne gidiyorsa, halen bu atıklar Marmara Denizi'ne gitmeye devam ediyor. Peki fark nerede? Fark şurada sadece. Yine bu eylem planının 6. eylemiydi. Deşarj limitlerinin düşürülmesi konusunda mutabık kalınmıştı. Bu eylem planının tekrar altını çiziyorum. Çünkü sadece Çevre Bakanlığı'nın, sadece üniversitelerin değil bu plan. Bu plan Marmara Denizi'nin çevresindeki 7 ilin belediye başkanlarının, valilerinin ve Çevre Bakanlığı'nın altına birlikte imza attıkları bir plan. Katılımcılıkla hazırlanmış bir plan. Çok iyi bir üst yönetim belgesi, politika belgesi. Burada deşarj standartlarının düşürülmesi bizim talebimizdi. Önceden beri Marmara Denizi'nde. Ve bu hedeflenmişti. Deşarj limitlerinde bir düşürülmeye gidildi. Yani geçen yıl Kasım ayında Marmara Denizi'ne X miktarda deşarja yük içeren, kirlilik yükü içeren X kirlilik yüküyle suyu deşarj edebiliyorken, şimdi X eksi kadar deşarj edebiliyoruz. Onun limitleri değişti. Bu iyi bir şey, doğru bir şey. Ama tekrar edelim. Yani bizim bütün bu 25 milyon insanın atığını arıtmamız gerekiyor. Türkiye'nin yarısına hizmet eden endüstrinin atığını arıtmamız gerekiyor. Bunun için de ileri arıtma sistemleri kurmamız, geliştirmemiz lazım. Acilen yapılmasını talep ettiğimiz ve 8 Haziran'da çok iyi başlayan endüstri kuruluşlarına yöneldik denetimler vardı. Gece gündüz Türkiye'nin dört bir tarafından denetçiler bu 7 ile görevlendirildi ve Çevre Bakanlığı iyi bir iş yaptı 8 Haziran'dan itibaren. Ama Türkiye büyük bir ülke, sorunları çok bir ülke. Orman yangınları başladı, arkasından seller başladı, müsilaj yüzeyden kayboldu. Unutuverdik, gevşeti verdik. Şu anda bu denetimler gevşedi. Tekrar bu denetimleri 8 Haziran'daki ciddiyetle yapmamız lazım. Zira endüstri kuruluşları ruhsatlarını almadan taahhüt ettiler zaten biz bu atık suları arıtacağız diye. Ama arıtmıyorlar şu anda. Sorarsanız herkes arıtıyor. Sorarsanız bütün belediyelerin arıtma tesisleri mükemmel çalışıyor. Sorarsanız bütün endüstri kuruluşlarının atık arıtma üniteleri mükemmel çalışıyor. Organize sanayi bölgelerinin atıkları, atık arıtma tesisleri mükemmel çalışıyor. Ama deniz öyle söylemiyor. Müsilaj bunun bir sonucuydu. Bunu gördük. Buna çok ciddiyetle eğilmemiz lazım. Bir taraftan da cebimiz para dolu olsa bile, öyle değiliz şu anda, ülkenin ekonomisinin durumu ortada. Cebimiz para dolu olsa bile bir ileri atık arıtma tesisini kurmak, işletmeye almak zaman alıyor. Denizin zamanı kalmadı. 40 yıldır denize atık çukuru muamelesi yapa yapa yapa taşıma kapasitesini doldurduk. Limitler doldu. Deniz tükendi. Bizim şimdi bireysel kampanyalarla insanların desteğini denize sağlamamız gerekiyor. Denize yardım etmemiz lazım. Denizin yükünü azaltmamız lazım. Bunun için her birimiz denize gönderdiğimiz atık yükünü azaltabiliriz. Lavabolarımızdan yağ dökmeyerek, yani bir çay bardağı kadar yağ döktüğünüz zaman lavabodan yaklaşık 10 ton deniz suyuna zarar vermiş oluyorsunuz, kirletiyorsunuz. Bir damla çamaşır suyunu fazladan kullandığınızda 1 ton deniz suyunu kirletmiş oluyorsunuz. Yüzey temizleyiciler, deterjanlar, bunların hepsi aslında çok ciddi oranda yük oluşturuyor. Evet, yani ileri atık arıtma tesisleri komple kurulmadan, işler hale gelmeden bu deniz müsilaj belasından kurtulamayacak. Ama bizim bu şu andaki acil duruma uygun olarak bireysel kampanyalarla denize yardım etmemizi de zorunlu hale getiriyor.
Peki ben bir de şeyi de sorabilir miyim? Şimdi bu tartışılmaya çok devam edilen Kanal İstanbul projesi var. Bu evet. Onu da yani Marmara Denizi'ne biraz önce de sizin söylediğiniz gibi 25 milyon gibi Türkiye nüfusunun 1/4'ünün bu denizin çevresinde olduğu biliniyor. Ve endüstrinin de önemli bir kısmı. Ama bir de bu Kanal İstanbul'la ilaveten en ortalama 1 milyon kişinin daha nüfusa katılacağı, hatta belki bunun daha da yüksek olacağı söyleniyor belediye başkanları tarafından vesaire. Ya da Çevre Bakanı bile en az 500 bin kişiden bahsetti.
Evet.
Bunun da üzerinde bu Marmara koruma planıyla bir çelişme yaratmıyor mu bu? Ne diyorsunuz?
Şimdi ne yazık ki Kanal İstanbul konusu çok fazla politize oldu ve şu anda tamamen aklımızı yitirmiş şekilde tartışıyoruz Kanal İstanbul konusunu. Yani ne bilimin ne bilimsel açıklamanın bir değeri kalmadı. Toplum tam bir iki kutuplu düzene dönüştü. Bir taraf ne olursa olsun yapacağız. Karşı çıkan bir tarafta ne olursa olsun yaptırmayacağız diyor. Bugün ben size sorayım Ömer Bey. Einstein mezarından çıksa yapacağız diyen tarafa dese ki yapmayın arkadaş dese kabul ederler mi? Ya da tam tersini söylesek, yani Einstein mezardan çıksa kesinlikle yaptırmayacağız diyen tarafa çocuklar yanlış düşünüyorsunuz dese bir değeri olur mu? Olmaz. Çünkü çok fazla bu konu politize oldu. Bu yüzden şu anda Kanal İstanbul'la ilgili yaptığımız tartışmaları biz aslında bilimsellikten uzak duygularımızla yapıyoruz. Herkes kendine göre yapıyor. Kimsenin elinde veri yok. Bilim veriyle çalışır. Şimdi müsilaj konusu çok yeni bir konu. Marmara Denizi'nin özel çevre koruma ilan edilmiş olması da çok çok yeni bir konu. Bütün bu eski veri elimizde. Yeni veriyi, müsilaj durumunu dikkate alarak bu eski veriyle bütünleştirmemiz lazım. Marmara Denizi'nin özel çevre koruma alanı olması durumunu bununla bütünleştirmemiz lazım. Ve artık modellerimiz var. Çok iyi bununla ilgili FM oşinograflarımız var, fiziksel oşinograflarımız var. Bunları oturacağız, bir simülasyona tabi tutacağız, simüle edeceğiz. Kanalın açılması düşünülen kanalın debisi belli, kesiti belli, gelecek Karadeniz'den suyun yükü belli. Buradan Karadeniz'e gidecek olan suyun miktarı belli. Çok boyutlu. Yani ekolojik, biyolojik, fiziksel, kimyasal, kültürel, sosyal, denizcilik efendim ve depremsellik, uluslararası güvenlik gibi çok boyutlu sınırlayıcıları koyacağız. Simülasyon sonucuna bakacağız. Simülasyon ne diyorsa bilim böyle bir şey. Simülasyon diyorsa ki yapılmasın, yapmayacağız. Simülasyon diyorsa ki yapılacak, yapılmasının bir zararı yok, yapılacak. Dolayısıyla olaya böyle bakmamız lazım. Ama biz şu anda üzgünüm, yani yapılsın diyen taraf olanlarda, yapılmasın diyenlerde hiç kimse veriyle konuşmuyor. Herkes duygusunu ifade ediyor. Bu yanlış. Herkes kendisine majestelerinin, efendim bilim insanları, majestelerinin STK'ları gibi, herkes kendisine yakın bilim insanları, herkes kendisine yakın STK'lar aracılığıyla bunu sürekli gündemde tutmaya çalışıyor. Bilim insanları olarak biz bu durumdan son derece rahatsızız. Bilim veriyle çalışır. Bilimsel veriye göre hareket etmemiz gerekiyor Kanal İstanbul konusunda.
Evet.
Bir şey daha soracağım hocam. Şimdi bu bir anda sorunları çözmeyecek özel çevre koruma alanı ilan edilmesi biraz zaman istiyor ve uygulamadaki ciddiyete de bakacak biraz durumun gidişatı. Ama siz bir yandan da Marmara Denizi'ni yakından takip ediyorsunuz. Yaşadığımız müsilajı bu senede yaşayacak mıyız? Durum nedir?
Efendim müsilaj aslında Nisan'da yüzeye çıkınca insanlar fark etse de geçen yıl Kasım ayında başladı müsilaj. Ben müsilaj oluşumuyla ilgili, tedbir alınmasıyla ilgili ilk uyarımı geçen yıl 21 Kasım'da yaptım. Şimdi yine haftalık olarak en az bir veya iki dalış yaparak gözlemlerimizi sürdürüyoruz. Ölçümlerimiz devam ediyor. Bu yıl gözlemlerimize göre henüz müsilaj oluşumu gerçekleşmedi. Müsilaj oluşumu yok şu anda su kolonunda. Ama geçen yıldan biriken geçen yıl su kolonunda yoğun olarak bulunan büyük kütleler dibe çöktü. Az akıntılı dip bölgelerde 10 metreden başlamak üzere en derin noktalara kadar çok yoğun müsilaj çamuru söz konusu. Bu çamur mikroorganizma faaliyeti sonucu parçalanıyor. Bu olması gereken iyi bir şey, doğru bir şey. Ama bu parçalanma esnasında dipteki oksijeni tüketiyor. Bizim Marmara Denizi'ndeki en büyük sorunlarımızdan birisi dipteki oksijen eksikliği zaten. Bu oksijen eksikliği şu anda birazcık daha tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. Diğer taraftan yani geri beslemeye neden oluyor buradaki parçalanma. Yani bir taraftan organik madde parçalandığı için inorganik hale gelen besin elementleri bunlar tekrar suya karışıyorlar. Yeniden bir müsilaj oluşumunun zemini hazırlanıyor. Şu anda müsilaj oluşumu yok ama 8 metreden 22 metreye kadar çok yoğun alg çoğalması var. Aşırı alg çoğalması var. Fitoplankton çoğalması var. Bu fitoplankton çoğalması eğer iklim şartları sirkülasyonlar artmazsa, yüzeydeki karışımlar sirkülasyonlar artmazsa ve su sıcaklıkları düşmezse yani belli bir noktada yeni bir müsilaj oluşma ihtimalini güçlü gösteriyor. Buna neden olabilecek durumda. Onun için kaygıyla izliyoruz. Ümit edelim ki geçen yılkine benzer bu kadar yoğun bir müsilaj oluşumuyla karşılaşmayalım. Lakin bu sene 21 Kasım, geçen yıl 21 Kasım'da ilk uyarıyı yaptığımı söyledim. Bu sene varsayalım ki Kasım'da değil de Aralık'ta ortaya çıktı ya da Ocak'ta ortaya çıktı. Bu demek değil ki tamam müsilajdan kurtulduk, oh yaşasın demek değil. Müsilaj bir sonuç. Nedenleri ortadan kalkmadan sonuçlar değişmez. Nedenler belli. Üç tane temel tetikleyiciden bahsediyoruz müsilaj oluşumunda. Akademik olarak müsilaja neden olan yüzlerce faktörü sayabilirim ben size. Ama üç tetikleyici bir arada bulunmazsa bu sene yaşadığımız gibi bir yoğunlukta müsilajla karşılaşmıyoruz. Birincisi iklim değişikliğine bağlı yüzey suyu sıcaklıklarındaki artış. Bu sene geçmiş yıllardaki 40 yıllık ortalama veriden 2,5 derece daha sıcak oldu Marmara Denizi. Ve şu anda üzgünüm bu sıcaklık trendi devam ediyor. Marmara Denizi halen çok sıcak. 40 yıllık ortalamaların halen üstünde, anomaller halen çok yüksek. İkincisi Marmara Denizi'nin orijinal yapısı, durağan bir deniz Marmara Denizi. Yani ikili bir yapı var, üstten Karadeniz'in suları kuzeyden güneye doğru akarken alttan Akdeniz'in tuzlu suları güneyden kuzeye doğru akıntı halinde akıyor. Bu Marmara Denizi'nin yüzüyle dibi arasındaki karışımları sınırlandırıyor. Yüzeydeki karışım tamamen Karadeniz'den gelen suyun miktarıyla ilişkili hale geliyor. Üçüncüsü de biraz önce vurgulamıştık atıklar, evsel, endüstriyel, tarımsal, denizcilik ve diğer atıklar. Bunların içerisinde biz sadece bir tanesini kontrol edebiliyoruz. İklimi kontrol edemiyoruz. Keşke edebilsek. Bütün çabamız zararımızı azaltmak, bütün çabamız uyum sağlamak iklime. İkincisi Marmara Denizi'nin orijinal yapısını değiştiremiyoruz. Elimizde sadece mevcut atık yükünü azaltmak kalıyor. Onun için bu 22 maddeden oluşan eylem planlı, amasız, lakinsiz, fakatsız, hızlı bir şekilde hiç zaman kaybetmeden büyük bir ciddiyet ve işbirliği halinde uygulamamız gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde uzun vadede Marmara Denizi kurtulmuş olacak müsilaj tehdidinden. Yoksa bu yıl ortaya çıkmaz müsilaj ya da daha az oranda ortaya çıkar. Önümüzdeki yıl daha yüksek olur. Yani tehdit devam eder. Bunu vurgulamak istiyorum. Dünyayı yeniden keşfetmemize, klasik tabirle Amerika'yı yeniden keşfetmemize gerek yok. 2007-2008'de Adriyatik Denizi bunu yaşadı. 6 tane ülke bir araya geldiler. Bizim şu anda yaptığımız bu eylem planına benzer bir eylem planı yaptılar. Bunun için uluslararası fonlardan da yararlandılar, uyguladılar ve bir kontrol altına alındı müsilaj. Bizim yaşadığımız gibi yoğun müsilajı yaşamadı bu sene Adriyatik Denizi. Evet onlarda da görüldü ama bizde olanın çok çok azı şeklinde kontrol edilebilir boyutta ortaya çıktı müsilaj. Bizim de hızlı bir şekilde Marmara Denizi'ne müdahale edip eylem planımızı uygulayıp müsilaj oluşma ihtimalini ortadan kaldırmamız gerekiyor uzun vadede.
Evet Mustafa Bey çok teşekkür ederiz. Süreyi de bitirmiş olduk. Fakat şeyi de hemen bir kez daha ilave edeyim izninizle. Yani bu eylem planının uygulanabilmesi eksiksiz şekilde dediğiniz gibi için en önemli faktörlerden biri de medya olarak işte bunun üzerinde sık sık durmak ve uyarmak en önemli şey. Çünkü bu eksiksiz uygulanması sizin dediğiniz gibi. Onun için de sizi sık sık bu şekilde konukta etmekten mutluluk duyacağız. Çok teşekkür ederiz.
Saygılar sunuyorum efendim. Fırsat verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
Çok teşekkürler Mustafa Hocam. Hoşçakalın.
Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
Profesörüyle konuştuk profesör. 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi dekanı kendisi. Müsilajla ve bu konularla yıllardan beri yoğun bir şekilde uğraşıyor bilimsel olarak da, aktif olarak da. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.